Ayrım 17.
Tepkisi yalnızca filme yüklenemez. Öyleyse bu, biz belirli bir etkiyi belirli bir nedene yüklemeye çalışırken keleğin işlerlik kazandığını kestirdiği ancak örtülü ve otomatik bir biçimde işleyen bir süreçtir. Çok çabuk bu boyutlar boyunca bilgi ambarımızı gözden geçiririz. Dışsal nedenlere bir yüklemenin yapılabilmesi için, yani filmin bilim mutluluğunun nedeni olabilmesi için uygun bir biçimde üç sesin üçü de seçilmelidir. Yüksek belirginlik, yüksek yaygınlık, aç parantez, fikir birliği, kapa parantez, yüksek tutarlılık. Bilin tepkisi başka filmlere değil, yalnızca bu filme özgü olmak zorundadır. Filmi başka insanların da sevmesi zorunludur. Bu ve diğer koşullarda filmi tutarlı olarak sevmiş olması zorunludur. Kelly'nin küp kuramından çıkartılan kestirmelere ilişkin en sistemli çalışmaları MacArthur 1972 yapmıştır. Deneklere çok basit bir varsayımsal olay vermiş ve kullanabilecekleri yaygınlık, belirginlik ve tutarlılık türünü değiştirmiş, parantez içinde manipüle etmiş, sonra da yüklemelerini ölçmüştür. Üç temel kestirme ve sonuçlar çizelge 4-2'de verilmiştir. Geçen gece gece kulübündeki komedyene Mary'nin niçin katılırcasına güldüğünü açıklamaya çalışma örneği de çizelge 4-2'ye eklenmiştir. Üç testi de geçtiği için birinci durum varlığın yani nesnenin kendisine yüklemeyi güçlendiren en açık bilgi olarak görülmektedir. Bu komedyene herkes gülüyordu. Mary öteki sanatçılardan hiçbirine gülmedi. Fakat buna her zaman güler. Öyleyse o gerçekten komik olmalıydı. Çoğunlukla bu durumu deneklerde öyle görmüşlerdir. %61'i Mary'nin tepkisini komediyene yüklemiştir. İkinci örnek, gözlemciyi bir kişi yüklemesine götürmektedir. Mary her komediyene güler, buna da her zaman güler. Fakat hemen hemen başka hiç kimse gülmedi. Mary çok gülen birisi olmalıydı. %86. Üçüncü durum bize duruma özel bir şeyin bulunduğunu düşündürmektedir. Mary başka hiç kimseye gülmedi. Daha önce ona da hemen hemen hiç gülmemişti ve başkaları da gülmedi. Bu durumda koşullarda farklı ve değişik bir şey olmalıydı. Çizelge 4-2. Mary niçin güldü? Kullanılabilecek bilgi türü. Birinci koşul. Yaygınlık yüksek. Tire başka herkese güldü. Belirginlik yüksek. Tire başka hiç kimseye gülmedi. Tutarlılık yüksek. Tire ona her zaman güler. Yükleme uyarıcıya. 2 nokta üst üste komedyen %61. İkinci koşul. Yaygınlık düşük. Tire hemen hemen başka kimse gülmedi. Belirginlik düşük. Tire komedyenlere her zaman güler. Tutarlılık yüksek. Tire ona her zaman güler. Yükleme kişiye. 2 nokta üst üste Mary %86. Üçüncü koşul. Yaygınlık düşük. Tire hemen hemen başka hiç kimse gülmedi. Belirginlik yüksek. Tire başka hiç kimseye gülmedi. Tutarlılık düşük. Tire ona hemen hiçbir zaman gülmedi. Yükleme duruma. 2 nokta üst üste koşullar. %72. Kaynak MacArthur 1972. Başkalarına ilişkin yüklemeler. Nedenselliğe ilişkin bu yargılara nasıl varıyoruz? Daha özgür olarak ne zaman bir kişinin davranışının onun eğilimlerini yansıttığını düşünürüz? Diğer bir deyişle davranışların hangi koşullar altında kişisel özellikleri, tutumları, huyları ya da diğer içsel durumları yansıttığına inanırız. Bazen davranışların içsel durumları açıkça yansıtmadığı açıktır. Bir savaş esiri sık sık gerçek tutumları ile çelişen şeyler söyleyebilir. Ya da bir erkek çocuk kız arkadaşının onu bıraktığı günün sabahı oldukça neşeli ve mutlu görünmeye çalışabilir. Öte yandan bazen bir savaş esiri desteklemediği kendi ulusunun savaş çabalarına ilişkin gerçek duygularını dile getirebilir. Bu durum Vietnam Savaşı'nda bazı Amerikan askerleri ve havacılarında kesinlikle görülmüştür. Kız arkadaşından ayrılan genç de eğer ilişkileri uzun bir zamandır sıkıcı olmaya başlamışsa gerçekten kendisini rahatlamış hissediyor olabilir. Dolayısıyla ne zaman davranışın uygun bir içsel durumdan ve ne zaman başka bir nedenden kaynaklandığını nasıl söyleyebiliriz? Haydar genel olarak kişinin davranışını gözlediğimizi ve sonra çevrenin etkisini bundan yani kişiye özgü özelliklerin etkisinden çıkardığımıza parantez içinde çıkarma işlemi işaret etmektedir. Bu çevrenin normal insanları nasıl etkilediğini belirlerken kendi geçmiş deneyim ve yaşantılarımızdan yararlanırız. Örneğin silah tehdidi altındaki rehinelerin kendi tutumları hakkında doğru şeyler söylemediklerini varsayarız. Tersine zorlama altında davrandıklarını ve söyledikleri herhangi bir söze bu güçlü çevresel etmenlerin neden olduğunu düşünürüz. Kişilik özelliklerine yükleme. Çevresel güçlerin davranışın nedeni olabilecek kadar güçlü olmadığını, dolayısıyla nedenin içsel olduğunu bir kez belirledikten sonra bir kişilik özelliğine nasıl yükleme yapıyoruz? Jones ve Davis bu sorunu kişinin eylemleri ile kişilik özellikleri arasında bir uygunluk ya da karşılıklılık çıkarsaması yapma sorunu olarak tanımlamaktadırlar. Bir gözlemci hangi koşullar altında bir kişinin davranışlarını onun kendine özgü kararlı iç özelliklerinin aç parantez güdüleri, kişilik özellikleri, tutumları, yetenekleri ve benzeri kapa parantez bir yansıması olarak algılar sorusunu sormaktadırlar. Yani ne zaman bir kişinin davranışlarının onun gerçek eğilimlerinden kaynaklandığına karar veririz. Temel koşul davranışın toplumsal açıdan onaylanabilirliğinin düşük olmasıdır. Genellikle davranış kınanan normal dışı kurallara ve toplumsal role uymayan bir davranış olmalıdır. Örneğin bir arkadaşımıza nasılsın deyip de İyiyim karşılığını aldığımız zaman bunu nasıl anlamalıyız? Kişinin gerçekten iyi olması mümkündür. Fakat öte yandan sadece nazik davranıyor olması ve alışılmış, beklenen, kurallara uygun tepkiyi gösteriyor olması da eşit derecede mümkündür. Bu yüzden kişinin tepkisi onun gerçek içsel durumu hakkında doğru bilgi vermeyebilir. Ancak eğer kötüyüm derse bunun olası yalnızca bir açıklaması vardır. Gerçekten kötü hissediyor olmalıdır. Yüklemeler yaparken kişinin sürekli ve ilk iş olarak çevresel ya da dışsal güçlerin ağırlığını tartmaya çalıştığını ve yalnızca bu çevresel güçlerin zayıf olması durumunda içsel bir yükleme yaptığını unutmayalım. Toplumsal olarak onaylanan davranışlarla ilgili olarak güçlü dışsal etmenler vardır. Kişi başkalarının onay ve kabulünü sağlamak ve sürdürmek için bu davranışlarda bulunur. Fakat toplumsal olarak onaylanmayan davranışlarda kişi oldukça güçlü çevresel güçlere karşı koyabilmek zorundadır. Bu yüzden de neden içsel olmak zorundadır? Tutum yükleme. Bu kuramın temel uygulaması bir başka kişiye tutum yükleme üzerinde olmuştur. Bir kişinin gerçek olmayan bir tutum değil de gerçek tutumunu ifade ettiğini nereden biliyoruz? Yani bir düşüncesinin ifadesini ne zaman üzerinde etkili olan dışsal güçlere ve ne zaman gerçek tutumuna yükleyeceğimizi aç parantez içsel bir yükleme kapa parantez nereden biliyoruz? Sosyal psikologlar kesinlikle bilirler ki insanlar toplumsal kınamadan kaçınabilmek çabası içinde sık sık gerçek olmayan tutumlar ifade ederler. Bu konuyu ikinci bölümde ayrıntıları ile tartışacağız. Ve öyle görülüyor ki sokaktaki insan yükleme yaparken bu durumu göz önüne almaktadır. Araştırmalar dışsal etmenler güçlü olduğunda bir kişinin belirtilen tutumunun onun gerçek tutumunun doğru bir yansıması olarak algılanmayabileceğini göstermektedir. Dışsal güçler zayıf olduğunda ise ifade edilen tutum içteki tutumun bir yansıması olarak algılanmaktadır. Örneğin Jones ve Harris 1967 birçok koşulda öğrenci deneklerden diğer öğrenciler tarafından yazılmış makaleleri okumalarını istediler. Makaleler ya Fidel Castro'yu aç parantez Küba Devlet Başkanı kapa parantez desteklemekte ya da ona karşı bir görüşü savunmaktaydı. Aç parantez çoğu üniversite öğrencilerinin ve Amerikalıların Castro'ya karşı olduğu bir dönemdi. Kapa parantez. Ayrıca makalelerden bazıları sözde gönüllülerce yazılmış, bazıları ise ödev olarak yazdırılmıştı. Gönüllü yazılanlarda kuşkusuz gözlemciler yazarın belirttiği tutumun gerçek tutumu ile aynı olduğu sonucunu çıkardılar. Veriler çizelge 4-3'te görülmektedir. Gönüllülerce yazıldığı belirtilen makalelerde Castro taraftarı ve Castro'ya karşı tezler sırasıyla Castro taraftarı ve Castro'ya karşı gerçek tutumların göstergeleri olarak görüldü. Hatta yazarın seçme özgürlüğünün bulunmadığı Castro taraftarı makalelerde bile aç parantez güçlü dışsal etmenler kapa parantez gözlemciler hala yazılanların gerçek tutumu yansıttığına inanmaktaydılar. Ancak ödev olarak yazdırılan makalelerin üniversite öğrencilerince beklenenden farklı bir görüşü savunması durumunda aç parantez yazara Castro taraftarı bir makale yazdırılması kapa parantez çok daha güvensizdiler. Bu durumda çizelge 4-3'te görünmektedir. Yazar üniversite öğrencilerince beklenen yönde aç parantez Castro karşıtı kapa parantez bir görüşü savunduğu sürece gönüllülük ya da gönülsüzlük pek fark ettirmemiştir. En iyi tahmin yazarın öğrencilerin çoğu ile aynı tutumda olduğu doğrultusunda idi. Her iki durumda da makalenin içsel ve gerçek bir Castro karşıtı tutumu yansıttığına inanılıyordu. Fakat makale beklenmeyen bir yönde yani Castro taraftarı olarak yazıldığı ve yazarının seçim yapamadığı durumda demek yazarın gerçek tutumu konusunda o kadar güvenli değildi. Yazar Castro taraftarı olabilirdi de olmayabilirdi de. Denek olası güçlü dışsal etmenler yüzünden yargısına pek fazla güvenememekteydi. Çizelge 4-3 yazara yüklenen tutum. Birinci deney gönüllü koşulunda Castro taraftarı %59.6, Castro karşıtı %17.4. Gönülsüz koşulunda Castro taraftarı %44.1, Castro karşıtı %22.9. İkinci deney, gönüllü koşulunda Castro taraftarı %57.7, Castro karşıtı %22.9. Gönülsüz koşulunda Castro taraftarı %41.3, Castro karşıtı %23.7. Kaynak: Jones ve Harris 1967. Yüksek bir puan yazara yüklenen Castro taraftarı bir tutumu göstermektedir. Daha sonraki bir deneyde Jones ve arkadaşları 1971 beklenti ile daha doğrudan ilgilendiler. Bu kez yazar marihuana'nın yasallaştırılması konusunda savunacağı yönü gene seçerek ya da seçme özgürlüğü olmaksızın bir makale yazdı. Fakat bu kez denek yazarın daha önceden çeşitli özgürlük ve yurttaşlık hakları ile ilgili olarak doldurduğu bir anketten onun gerçek tutumu hakkında doğrudan bilgiye sahipti. Böylece denekler yine ya gönüllü ya da gönülsüz yazılmış ve yazarının bilinen politik ve sosyal tutumları temelinde beklenen ya da beklenmeyen yönde görüşleri savunan makaleleri okumuşlardır. Seçme özgürlüğünün bulunması yine savunulan görüşün yazarın gerçek görüşü olarak algılanmasına neden olmuştur. Seçme özgürlüğünün bulunmadığı koşulda ise gözlemciler bu kadar emin değillerdi. Fakat diğer ilginç bir bulgu da şu idi. Savunulan görüş yazarın bilinen tutumları çerçevesinde beklendiği zaman seçme özgürlüğü bulunsun ya da bulunmasın beklenene uygun bir çıkarsama yapılıyordu. Bu sonuçlar şekil 4.1'de görülmektedir. Diğer bir anlatımla denekler yazarın seçme özgürlüğüne sahip olduğu ve olmadığı durumlarda beklenene uygun çıkarsamalar yaptılar. Fakat savunulan görüş yazarın genel sosyopolitik tutumları ile tutarlıydı. Yalnızca savunduğu görüş yazarın bilinen tutumları ile tutarsız olduğu ve yazar seçme özgürlüğüne sahip olmadığı zamanlar kesin içsel yüklemeler yapılamıyordu. Öyle görülüyor ki bir kişi çevresel koşulların kontrolünde birisi olarak görülmediği zaman söyledikleri gerçek içsel tutumlarının daha içten ve güvenilir yansımaları olarak algılanmaktadır. Şekil 4.1. Beklenti, seçme özgürlüğü ve makale yönünün aç parantez yalnızca güçlü makaleler kapa parantez bir işlevi olarak tutum yükleme. Jones ve arkadaşları 1971. Önemli bir başka sonuç da kişinin böylesi koşullarda daha ikna edici bir etkiye sahip olduğudur. Bu iki şekilde görülebilir. Bir konuşmacı kendisinin ve dinleyicilerin ilgi, tutum ve çıkarlarına aykırı bir görüşü savunduğu zaman daha içten, daha güvenilir birisi olarak algılanmaktadır. Öyle görülüyor ki insanlar genel olarak propagandacının ve hizmetinde olduğu kişilerin çıkarına ya da güçlü dışsal baskılara boyun eğme olarak algılanan ikna girişimlerinden kuşku duymaktadırlar. Bu noktayı açıklığa kavuşturmak için yaptıkları bir deneyle Walster, Aronson ve Abrams 1966 kendi çıkarlarına aykırı bir görüşü yani mahkemelerin yeterli güce sahip olmadıklarını savunan bir sabıkalının aynı görüşü savunan daha yüksek statülü bir konuşmacıdan parantez içinde bir savcı daha inanılabilir bulunduğunu ortaya çıkardılar. Kendi çıkarlarına aykırı bir görüşü destekleme sabıkalıya daha fazla inanılabilirlik kazandırmaktaydı. Mills ve Jellison 1967 bu görüşü genişlettiler. Dinleyicilerinin çıkarlarından kaynaklanan çevresel baskılara karşı çıkan bir konuşmacının daha güvenilir biri olarak görüldüğünü gösterdiler. Deneklere kamyon sürücüleri için sürücü belgesi ücretlerinin büyük ölçüde artırılmasını savunan konuşmalar denettiler. Konuşmalar sözde bu görüşü destekleyen siyasal parti adaylarınca yapılmıştı. Bir koşulda konuşmanın yerel bir tır sürücüleri birliği üyelerine, diğer bir koşulda ise yerel bir demir yolcular birliği üyelerine yapıldığı söylendi. Söz konusu belge ücretlerinin artırılması kamyon sürücülerinin zararına, demir yolcuların ise yararına idi. Kaynak yani iletişimi sunan kişi, dinleyicisinin çıkarları ile aynı doğrultuda bir görüşü savunduğunda daha az taraftarlar buluyordu. Dinleyicisinin çıkarlarına ters düşen bir görüşü savunduğunda ise daha fazla taraftar buluyor, inandırıcılığı artıyordu. İlk durumda daha az içten, daha az dürüst, içtenliği daha kuşkulu, daha fırsatçı, yaranmacı ve diplomatik birisi olarak algılanıyordu. Özetle, öyle görülüyor ki güçlü dışsal kısıtlama ya da zorlu çevresel güçlerin etkisi altında ifade edildiği düşünülen tutumlar bizi sahibinin gerçek yani içsel tutumunun ne olduğu konusunda güvensiz bırakmaktadır. Bu da yerine göre algılayıcıyı konuşmacının yani kaynağın dürüstlük, gizli güdülenmeler ve benzerleri gibi öteki içsel durumları konusunda daha kuşkulu yapmaktadır. Kişinin kendisini algılaması. Yükleme kuramındaki en iddialı denencelerden biri, insanların kendi içsel durumlarını tıpkı başkalarının içsel durumlarını algıladıkları gibi algıladıklarını kestiren denencedir. Bu düşünce kendi heyecan, tutum, özellik ve yeteneklerimizin bizim için sık sık bulanık ve belirsiz olduğu varsayımından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden onları açık davranışlarımızdan ve bizi saran çevresel güçlere ilişkin algılarımızdan yani ipuçlarından çıkarsamak zorundayız. Diğer bir deyişle kendi davranışlarımız için nedensellik yüklemeye çalışırken başkalarının davranışları için yükleme yaparken kullandığımız veri ve yükleme süreçlerinin aynısını kullanırız. Bu alandaki çalışmalar özellikle heyecanlar ve tutumlar konusunda etkin olmuştur. Heyecanlar. Kişinin kendi heyecanlarını algılaması ile ilgilenen en tanınmış kuramcı Stanley Schachter'dir. O ve arkadaşları bütün yükleme kuramcıları tarafından kabul edilen insanların kendilerini ve dünyalarını anlamaya güçlü bir biçimde güdülendikleri varsayımından yola çıkarlar. Bu bağlamda varsayım, insanlar kendi öznel yaşantılarının açık bir değerlendirmesini elde etmek isterler biçiminde de ifade edilebilir. Ek olarak değişik heyecanlardan kaynaklanan fizyolojik belirtiler özde belirsiz ve farklılaşmamıştır. Heyecanlarla ilgili geleneksel kuramcılara göre ne hissettiğimizi, fizyolojik durumumuzu, ruhsal durumumuzu ve bu durumlara neden olan dışsal uyaranı gözden geçirerek anlarız. Fakat yakın geçmişte elde edilen kanıtlar hepsinin değilse bile birçok heyecansal tepkinin biyokimyasal olarak birbirine benzer, belki de birbirinin aynı olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, bunların iç fizyolojik özellikleri birbirinden ayrılabilecek nitelikte değildir. Ve heyecanlarımızı açıklayabilmek için bilişsel etiketlere gereksinimimiz vardır. Böylece Schachter, heyecansal yaşantının iki etmenin işlevi olduğunu ileri sürmektedir. 1. Fizyolojik uyarılma, ki aşağı yukarı hepsi aynıdır. 2. Uygun bir bilişsel etiket. Bu nedenle belirli herhangi bir heyecanın yaşanması, genel bir uyarılma ve ortada uygun bir heyecan uyarıcı uyarının bulunması ile artar. Bu durum hem kendi davranışımızın ve hem de çevre ile ilgili dışsal ipuçlarının önemini vurgular. Belirsiz bir uyarılma ile karşılaştığımız zaman duygularımız için uygun bir bilişsel etiket bulabilmek amacıyla durumu ve ya da nasıl davranıyor olduğumuzu kontrol ederiz. Ve bunlardan yararlanarak heyecanımızın ne olduğuna karar veririz. Yükleme denencesinin en yalın biçimi şöyle ifade edilebilir. Bir kişi içindeki fizyolojik uyarılmanın açık ve gerçek bir dışsal uyarandan kaynaklandığına inandığı zaman 1. Dışsal bir yükleme yapacaktır. Aç parantez, uyarana ilişkin olarak güçlü bir duyguya sahip olduğu sonucuna varacaktır. Kapa parantez. 2. O uyarana karşı uygun ve açık bir heyecan gösterecektir.